Ayrım 26.
Bu nedenle temel amacı Hanefilik inancını yaymak ve yönetime egemen kılmak olan medreselerde şiirle ilgili bir dersin olmamasını da doğal karşılamak gerektir aslında. Çünkü Kur'an'ın çeşitli surelerinde şairleri son derece ağır bir dille suçlayan ayetler vardır. Örneğin Kur'an'ın Enbiya, Peygamberler suresinin 5. ayetinde dediler hayır, bunlar saçma sapan rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Haydi önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize göstersin denilmekte. Daha sonra da Hazreti Muhammed'e inanmayıp ona şair diyen bu kişilerin de cezalandıracakları belirtilmektedir. Bilindiği gibi dönemin ünlü Arap şairleri başlangıçta Muhammed'e şiddetle karşı çıkmışlardır. Edebiyat tarihlerinde belirtildiğine göre Arap şiiri 7. yüzyılda en parlak dönemini yaşamaktadır. Aruz vezni de bu dönemdeki Arap şiirinin bir buluşudur ve şairlerin aruz vezni ile yazdıkları bu şiirlerden en beğenilenleri Kabe duvarına asılmakta, onlara da muallakat, asılmış asılı denilmektedir. Dolayısıyla şiirleri Kabe duvarına asılmış bu ünlü şairler halkın üzerinde de çok etkilidirler. Bu şairlerden Muallakat-ı Seb'a, 7 asılı diye adlandırılan 7 şair de Arap şiirinin kurucusu sayılmaktadır ve bu şairlerden Antere bin Şeddat, İmru el-Kays, Ümmeyye bin Ebu Us-Salat, Lebit bin Rebiya Ebu Akıl gibi en ünlüler İslamiyet'e şiddetle karşı çıkarak Kur'an'ın gökten inmediğini, onu da bir şair olan Muhammed'in yazdığını öne sürmüşlerdir. Enbiya suresinin inmesinden sonra da bu şairler karşı çıkmayı sürdürmüş olmalılar ki bu kez şairler adıyla bir sure daha inmiş ve bu Şuara suresinin 223. ayetinde onlar şeytana kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. 224, 225 ve 226. ayetlerinde de şairlere ancak azgınlar, sapıklar uyarlar. Onların her alanda aşırılığa kaçtıklarını, her vadide sersemce dolaşıp durduklarını görmez misin? Hiç şüphe yok ki onlar yapmadıkları şeyleri de söylerler denilerek şairler ağır bir dille şeytana uymuş, sapık, büyücü, insanları kötü yola sürükleyen günahkar kişiler olmakla suçlanmışlardır. Yasin suresinin 69. ayetinde de biz ona şiir öğretmedik, bu ona zaten yakışmazdı denilmektedir. Hazreti Muhammed'in bir hadisinde öyle şiir vardır ki hikmettir, öyle beyan vardır ki sihirdir. Bir başka hadisinde de benden sonra peygamberlik olaydı onu hak yolunda giden bir şaire verirdim dediğini aktararak Kur'an'daki bu ayetlerin şiiri ve şairi toptan kötülemeyip sadece cahiliye dönemi şairlerini, İslamiyet'e karşı çıkmış şairleri kastettiğini öne süren Hanefi aydınları da yok değildir elbette. Ancak Hanefi inancı doğrultusunda eğitim veren Osmanlı medreselerinde Kur'an'daki bu ayetlere uyularak bütün tarihi boyunca edebiyat dersinin, hatta Arap edebiyatı dersinin okutulmamış olduğu da galiba tartışılmasa gerektir doğrusu. Nitekim Profesör Fuat Köprülü de medrese, şiiri ve musikiyi hep haram saymıştır demektedir. Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1980, S-128. Çünkü bu cahiliye şairlerinin İslamiyet'e karşı ateşin ve alaylı hicivler yazmaları, yalnız bunların değil o dönemdeki bütün şairlerin yasaklanıp haram sayılmasını icap ettirmiştir. Gene Profesör Köprülü'nün değerlendirmelerine göre İslamiyet'in yayılıp topluma egemen olmasıyla zaten şiire de gerek kalmamıştır. Kur'an hükümleri insanların manevi hayatlarını tanzime kafi geldiğinden hayatın maddi faaliyetleri de artık eskisi gibi şiirin gelişmesine meydan bırakmamaktadır. Hele Hulefa-i Raşid'in devrinde kıtalar fetheden dini heyecan karşısında aşk ve şarap şiirlerinin devamına zaten imkan yoktur. Edebiyat tarihlerinde de belirtildiği gibi Arap şiiri İslamiyet'le birlikte gerçekten de bir duraklama dönemine girmiştir. Emeviler döneminde İslamiyet öncesi şiir geleneklerine dayalı yeni bir neoklasik şiir yaratma girişimlerinde bulunulmuşsa da Abbasiler döneminde iyice gerilemiş ve yerine konusunu Kur'an'dan, hadislerden, din ulularının yaşamlarından veya Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den alan yeni bir İslami şiir oluşturulmaya çalışılmıştır. Dinsel duygu ve düşünceleri işleyen bu yeni şiirle de eski Arap şiirinin kaside, gazel, mesnevi, rubai gibi nazım biçimlerine karşılık Hz. Muhammed'i öven naat, Tanrı'nın yüceliklerini anlatan münacaat gibi yeni nazım biçimleri doğmuştur. Atalarımızın İslamiyet'i kabul ettiği yıllarda coşkulu genç bir Müslümanın aruz vezniyle yazmaya çalıştığı didaktik bir manzume olan yazılı edebiyatımızın ilk yapıtlarından Kutadgu Bilig'de bu yeni İslami şiirin tipik örneklerinden biri sayılsa gerektir bizce. Ancak gene edebiyat tarihlerindeki bilgilere göre İslamiyet'in suçlayarak susturduğu cahiliye dönemi Arap şiiri İslamiyet'i kabul etmelerinin hemen ardından 9. yüzyılda ilginçtir bu kez de İran şiirini etkisi altına almış ve bu yeni şiir Muallakat-ı Seba şairlerinin ölçüsü aruz vezniyle 10. yüzyıldan itibaren büyük bir gelişme göstererek 11. yüzyılda Firdevsi, 12. yüzyılda Ömer Hayyam, Nizami, 13. yüzyılda Şeyh Sadi-i Şirazi, 14. yüzyılda da Hafız gibi dünya şiirinin de büyük ustalarını yetiştirmiştir. Osmanlı divan şiiri de tıpkı İranlılarda olduğu gibi Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra ancak Arap şiirinin değil İran şiirinin etkisi altında kalarak yarattıkları ama gene de eski Arap şiirinin devamı bir şiirdir. Hiç kuşku yok ki din dışı bir şiirdir. Bu nedenle aslında medreselerde edebiyat dersinin okutulup okutulmamış olması da bir yana salt bu içerikteki bir eğitimle şiir yazabilmek, şair olabilmek de olanaksız olsa gerektir zaten. Elbette aynı dönemde Osmanlı uleması ve Hanefi mutasavvıflarınca Muhammed ve Tanrı üzerine aruz vezniyle klasik şiir kalıplarında mesnevi tarzında destanlar, naatlar, münacaatlar da yazılmamış değildir. Bu yapıtların en ünlüsü de bilindiği gibi Yıldırım Beyazıt döneminde Bursa'da Ulu Cami'de imam olduğu söylenilen Süleyman Çelebi'nin 14. yüzyıl sonlarında aruz vezniyle mesnevi tarzında yazdığı Hz. Muhammed'in doğumundan ölümüne yaşamını ve yüceliğini anlatan neredeyse 800 beyitlik mevlüttür. Ancak bu manzumeleri yazınsal değer açısından divan şiiriyle birlikte düşünebilmek bile söz konusu değildir kesinlikle. Osmanlı divan şairlerinin de galiba hiç kuşku yok ki tamamı bizce bu nedenle özel dersler alarak kendilerini yetiştirmişlerdir mutlaka. Hatta birçoğu medreseye de hiç gitmemiştir gördüğümüz kadarıyla. Osmanlılarda şairlerin yaşam öyküleriyle ilgili bilgiler veren Tezkire adlı kitaplar bilindiği gibi 16. yüzyıl ortalarından itibaren yazılmaya başlanılmıştır. İlk Şuara Tezkiresi de Edirneli Sehi Bey'in 1538'de yazdığı Heşt Behişt, 8 Cennet adlı kitabıdır. Daha sonra 1568'de de divan sahibi şair Aşık Çelebi, Sultan II. Selim'e Meşairüs Şuara, şairlerin duyuları adlı bir tezkire sunmuştur. Kimi kaynaklara göre Latifi'nin Latifi tezkiresi denilen Şuara tezkiresinin de 1546'da Kanuni'ye sunulduğu belirtilmektedir. Bağdatlı Ahdi'nin de 1580'lerde Sultan 3. Murad'a sunduğu Gülşen-i Şuara, Şairler Bahçesi adlı bir tezkiresi vardır. 17. yüzyılda da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin yardımcılarından Şeyh Beyani Mustafa Efendi, babası da ünlü ulemadan aynı zamanda müderris ve kadı Kınalızade Hasan Çelebi, uzun süre Mısır kadılığında bulunmuş gene ulemadan Mustafa Rizayi Egendi, tasavvuf ehli Kafzade Abdülhay Faizi, Güfti Ali Efendi, Rifai, Kefevi, İzzeti, Edirneli Rızai gibi çoğu medreseden yetişmiş birçok kişi çeşitli şuara tezkireleri yazmışlardır. Fakat ne yazık ki bunca tezkire yazılmış olmasına karşın divan şairlerinin yaşam öyküleriyle ilgili bugün elimizde yeterince sağlıklı bilgi bulunduğunu söyleyebilmemiz de doğrusu olanaksızdır. Örneğin aynı yıllarda birçok şuara tezkiresi yazılmış olmasına karşın 16. yüzyıldaki Ruhi, Fuzuli, Fazlı, Hakani, Taşlıcalı Yahya, Tacizade Cafer Çelebi, Hayali gibi 17. yüzyıldaki Naili, Nef'i, Nergisi, İsmet'i, Nedim-i Kadim, Neşati gibi ünlü divan şairlerinin bile doğum tarihleri bilinememektedir. 15. yüzyılda yaşamış Şeyhi, Ahmedi Dayı gibi Osmanlı divan şiirinin kurucuları olan şairlerin yalnız doğum tarihleri değil, ölüm tarihleri de bilinememektedir hala. İlginçtir, 18. yüzyılda yaşamış Nedim, Enderunlu Fazıl, Vasıf, Haşmet gibi şairlerin de doğum tarihleri hakkında günümüze kesin bir bilgi ulaşmamıştır. Bu konudaki kaynaklarda genellikle örneğin 17. yüzyıl divan şairi Naili'nin hayatı hakkında bilgiler yok denilecek kadar azdır veya Neşati'nin doğum tarihi bilinememektedir. Zaten hayatı hakkındaki bilgilerimiz de fazlaca değildir gibi ifadeler bolca kullanılmaktadır bu nedenle. Ayrıca kimi şairler hakkında günümüze ulaşmış bilgiler de bazen çok çeşitlidir ve genellikle de birbirleriyle çelişkilidir. Örneğin Halil Erdoğan Cengiz, 18. yüzyıl divan şiirinin büyük ustası Nedim'in 1730 yılında patrona Halil ayaklanması sırasındaki ölümüyle ilgili birbirinden çok farklı üç görüş saptadığını belirtmektedir. Şair Nedim, kimi belgelere göre patronu Halil ayaklanması sırasında damdan dama kaçarken ayağa kaymış ve düşüp ölmüştür. En yaygın kanı budur ama kimi belgelere göre de içkiye fazlaca düşkün olması sebebiyle ayaklanmayı duyunca titreme hastalığına yakalanarak ölmüştür. Kimi belgelere göre ise ayaklanmanın olduğu gün değil daha sonra damat İbrahim Paşa'nın ve yakınlarının başlarına gelenlerden korkarak vehim kuruntu hastalığına tutulup ölmüştür. Bu nedenle Halil Erdoğan Cengiz'de Nedim'in gerçekte nasıl ve neden öldüğü kesinlikle bilinmemektedir diye yazmaktadır. Divan Şiiri Antolojisi Milliyet Yayınları İstanbul 1972 S594. Görüldüğü gibi bu şairlerin nasıl bir eğitim gördüğünü saptayabilmek de olanaksızdır. Örneğin gene şair Nedim için Halil Erdoğan Cengiz herhangi bir kaynak göstermeden iyi eğitim görmüştür diye yazarken Meydan Larus'ta nasıl bir eğitim gördüğü kesinlikle bilinmiyor denilmektedir. Behçet Necatigil ise edebiyatımızda isimler sözlüğünde Nedim'in de medrese eğitimi gördüğünü öne sürmektedir. Gene bütün edebiyat tarihçilerinin ortaklaşa belirttikleri gibi sürekli Hille, Kerbela, Bağdat yöresinde yaşamış ve başka ülkeye hiç gitmemiş Fuzuli'nin de medrese eğitimi gördüğüne dair günümüze herhangi bir bilgi ulaşmamıştır ama küçük yaştan itibaren çok iyi bir eğitim aldığı, Türkçenin yanı sıra Arapça ile Farsçayı da çok iyi konuştuğu ve bu üç dilde şiirler yazdığı konusunda da kimsenin kuşkusu yoktur gördüğümüz kadarıyla. Çağdaşı ve hemşerisi Bağdatlı Ahdi'de 1580'de 3. Murad'a sunduğu Gülşen-i Şuara adlı tezkiresinde Fuzuli'nin Arapça ve Farsçayı da şiir yazacak denli iyi öğrenmenin dışında hadis ve tefsirleriyle hendese, geometri, heyet, astronomi ve hikmet, felsefede bildiğini yazmıştır. Cevdet Kudret'te Nevzat Yesirgil Takma adıyla hazırladığı Fuzuli adlı bir monografide bu bilgileri aktardıktan sonra şairin söylentilere göre Arabi ilimleri Rahmetullah'tan, edebi ilimleri de şair Habibi'den aldığı özel derslerle öğrendiğini belirtmekte ve bunlardan başka felsefe, tıp, kimya, Arap ve Fars şiiriyle dini ilimlerde de geniş bilgisinin olduğu çeşitli konulardaki eserlerinden ve şiirlerinden anlaşılmaktadır diye yazmaktadır. Nevzat Yesirgil, Fuzuli, Varlık Yayınları Türk Klasikleri dizisi 7 İstanbul 1952. Yukarıda da yinelendiği gibi Osmanlı divan şiirinin kurucusu ve ilk Osmanlı tarihi yazarı Ahmedi de özel dersler alarak kendini yetiştirmiştir ve İran şiiriyle Arap şiirini çok iyi bilmenin dışında tıp, astronomi, geometri ve tarihte bilmektedir. Osmanlı divan şiirinin bir diğer öncüsü Ahmedi Dayı de çağdaşı Ahmedi gibi aldığı özel derslerle şeriat, lügat, aruz, riyaziye, heyet, tıp, tarih ve başka alanlarda ansiklopedik bilgilerden olup telif, tercüme, nazım, nesir, 17 kadar eseri vardır ve şiirlerinin dışında bilimsel çalışmalarıyla da önemlidir. Ahmedi'nin öğrencilerinden aynı dönemin ünlü şairi Şeyhi ise buradaki eğitimle de yetinmeyip İran'da tıp öğrenmiş, döndükten sonra da hekimliğiyle ün yaparak Germiyan Bey'i 2. Yakup'un özel hekimi olmuştur. 1415 yılında Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmed'i iyileştirdiği için de kendisine Tokuzlu köyü Timar olarak verilmiştir. Ancak köyüne giderken yolunu kesen eski Timar sahiplerinden iyi bir dayak yemiş ve bu olay üzerine de hiciv edebiyatımızın başta gelen eserlerinden biri olan Harname adlı mesnevisini yazmıştır Durumu Sultan'a duyurmak için. Mesnevi'de olmayacak düşler peşinde koşarken elindekini de yitiren, boynuz umarken kulaktan da olan bir eşeğin başına gelenler anlatılmaktadır. Görüldüğü gibi divan şairlerinin bizce hiç kuşku yok ki hepsi Arapça ve Farsça ile edebiyatlarını çok iyi bilmenin dışında matematik, astronomi, felsefe, tıp, tarih ve benzerleri gibi din dışı alanlarda da özel dersler alarak kendilerini yetiştirmişlerdir. Kimi tarihçidir, kimi dil bilginidir, kimi hekimdir, kimi coğrafyacıdır. Çünkü şiir yaşamın bütünüdür, çok boyutludur, dolayısıyla salt dini bilgilerle şiir yazabilmekte olanaksız olsa gerektir. Yani şiir zorlamaktadır şairleri. Bu nedenle divan şairleri zorunlu olarak ulemadan daha kültürlüdürler bizce de hiç kuşku yok ki entelektüeldirler. Divan şairleri bu yüzden mi medrese eğitimini pek de fazla önemsememişlerdir kim bilir. Çünkü dinsel bilgiyle yöneten yönetilen ilişkisine kutsal kimlikli bir yasallık, meşruiyet kazandırılarak siyasal otoritenin belirli bir süre için korunması ve sürdürülmesi ola ki sağlanabilir ancak bu disiplinle dış dünyanın bütün gerçekliğiyle kavranabilmesi söz konusu dahi olmasa gerektir. Çünkü dış gerçekliğin bütün bağlam ve bağlantılarıyla kavranabilmesi ancak bir özgür, bilimsel düşünceyle, disiplinle olanaklıdır ve bu özgür düşünceye de ancak felsefeyle ulaşılabilir. Felsefesi somut kavramlara dayalı ve imgesel olan Doğu toplumlarında ise belki de hala en özgür düşünce disiplini unutmayalım ki edebiyattır. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin artık bir imparatorluk haline dönüşme sürecine girdiği tarihle şairlerin saraya alınması tarihinin çakışması kesinlikle bir rastlantı değildir bizce. Yukarıda da yinelendiği gibi Osmanlı divan şiirinin ilk büyük ustası Ahmedi'dir. 1330 veya 40'lı yıllarda Kütahya'da doğduğu sanılan Ahmedi, Germiyan Bey'i Süleyman Şah'ı sunmak üzere 14. yüzyıl sonlarında yazdığı ünlü yapıtı İskendername'yi Süleyman Şah'ın ölümü üzerine Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi'ye sunmuş, o da şairi Nedimleri arasına alıp divan katibi yapmıştır. Bilindiği gibi Yıldırım Beyazıt'ın en büyük oğlu Şehzade Süleyman Çelebi, 1402 Ankara Savaşı'nda yenildiklerini anlayınca yanındaki asker ve kumandanlarla kaçıp 1403'te Bizans İmparatoru ile bir anlaşma imzalayarak Edirne'de sultanlığını ilan etmiş ve 1410'da kardeşi Musa Çelebi'ye yenilip öldürülünceye dek de Osmanlı Sultanı olarak saltanatını sürdürmüştür. Süleyman Çelebi yalnız Ahmedi'yi saraya almakla da kalmamış, dönemin öteki şairlerini de çevresinde toplamıştır. Örneğin Ahmedi Dayı de Süleyman Çelebi'den büyük yakınlık görmüş ve onun adına şiirler yazmıştır. Nitekim Profesör Fuat Köprül de Emir Süleyman şairlere karşı çok lütufkar olduğu için Ahmedi, Ahmet Dayı gibi tanınmış şairler ona kasideler söylemişlerdir. Onun namına Mehmet bin Şeyh Mustafa adlı birinin yazdığı Türkçe Kavsname Risalesinden başka yine Mehmet adlı bir şair de Tuhfename yahut Aşkname adlı mesnevisini ona ithaf etmiştir demektedir. Türk Edebiyatı Tarihi S. 355-356. Profesör Uzun Çarşılı da bu konuda Edirne'de Emir Süleyman Çelebi'nin çevresine toplanmış olan şair ve edipler Rumeli'deki kültür hareketlerini kuvvetlendirmişlerdir diye yazmaktadır. Kardeşi Musa Çelebi'nin ağabeyi Süleyman Çelebi'yi yendikten sonra ilan ettiği sultanlığına 1413'te son vererek Osmanlı Devleti'ni yeniden toparlamayı başaran Sultan Mehmet Çelebi de kendisini iyileştirdiği için şeyhiye timar vermesi örneğinden anlaşıldığı kadarıyla şairlere bir takım yakınlıklar göstermiş olsa gerektir elbette. Fakat Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluk haline dönüşebilmesi için gerekli entelektüel birikimi sağlayarak asıl ivmeyi kazandıran da galiba hiç kuşku yok ki Sultan II. Murat olmuştur. Profesör Fuat Köprülü de Türk dili ve edebiyatının gelişmesini en çok hizmet eden Sultan II. Murat olmuştur. Büyük bir devlet adamı olan ve bazen şiir de yazan bu hükümdar ilme, şiire, musikiye tutkundu. Onun başta devrin büyük üstadı Şeyhi olmak üzere Rumi, Hüsami, Şemsi, Hassan, Safi, Eseri, Nucumi, Nedimi, Ulvi, Zaifi gibi birçok şairi vardı demektedir. Profesör Uzunçarşılı da aynı görüştedir. Emir Süleyman Çelebi ile II. Murat memleketteki fikir hayatına önem vererek alim ve şairleri himaye etmişlerdir. Ahmedi, Şeyh-i Sinan, Ahmet Dayı, Atayi, Cemali gibi şahsiyetler bu himayeye mazhar olmuş şair ve alimlerdendir. Özellikle II. Murat Türkçe lisan ve edebiyatın gelişmesi için çalışmış, musikiyi de himaye etmiştir diye yazmaktadır. Üstelik II. Murat yalnız şairleri korumak ve onları sarayda görevlendirerek nedimleri arasına almakla da kalmamış, oğlu Mehmet'in eğitimini de şairlere bırakarak Osmanlılarda şehzadelerin şairlerce eğitilmesi geleneğini de başlatmıştır gördüğümüz kadarıyla. Dönemin iki büyük şairi Ahmedi Dayı ile Ahmet Paşa'yı oğlu Mehmet'in, Fatih'in musahibi ve hocası olarak görevlendirmiştir. Bilindiği gibi bu tarihten itibaren artık ta 19. yüzyıl ortalarına 2. Mahmud'a kadar şiir yazmamış Osmanlı Sultanı da yok gibidir. Fatih, Avni takma adıyla şiirler yazmıştır. Fatih'in oğulları Cem Sultan ile 2. Beyazıt'ı da aynı şairler yetiştirmiş olsa gerek ki her ikisi de şairdir. 2. Beyazıt adli takma adıyla şiirler yazmaktadır. Cem Sultan gerçekten de ünlü ve değerli bir şairdir. Ayrıca Türkçe ve Farsça iki divanı olan Cem Sultan'ın kaside, gazel ve murabbalarında Ahmet Paşa'nın etkisi açıkça görülmektedir. Sultan II. Beyazıt'ın oğulları Şehzade Abdullah ile Mehmet'in hocalığını da Fatih'in sarayda görevlendirerek musahipliğine getirdiği 15. yüzyılın büyük şairi Necati yapmıştır. Sultan II. Beyazıt'ın yerine tahta çıkan oğlu Selim'in hocalığını da babasının saraya alarak müsahipleri arasına kattığı ünlü şairler Zati ile Tacizade Cafer Çelebi yapmış olsalar gerek ki Yavuz Sultan Selim Tacizade Cafer Çelebi'yi beraberinde Çaldıran seferine de götürmüştür. Yavuz'un da bilindiği gibi Farsça bir divanı vardır ve Türkçe şiirler de yazmıştır. Vakanüvislerin verdiği bilgilere göre gözlük kullanan ilk Osmanlı sultanı da Yavuz'dur. Kanuni döneminde ise sarayda şiirle, edebiyatla uğraşmayan kimse yok gibidir. Kendisi muhibbi mahlasıyla şiirler yazmaktadır. Zati'den başka hayali ve bakiyi de nedimleri arasına almış, önemli görevlere getirmiştir. Bakiye aynı zamanda şairler sultanı sanı verilmiştir sarayda. Oğlu Şehzade Mehmet'in düğününde yazdığı kasideyi çok beğendiği için Fazli'yi ödüllendirmiş, ardından oğlu Şehzade Selim'in yanına katip olarak vermiştir. Şehzade Beyazıt ile Mehmet de edebiyatla yakından ilgilidirler ve şiirler yazmaktadırlar. Şair Nevi 3. Murat'ın oğlu Şehzade Mustafa'ya ders vermiştir. Ama ne yazık ki 2. Murat'ta başlayan şairlerin de şehzadelere hocalık etmesi, özel dersler vermesi geleneğine gördüğümüz kadarıyla 17. yüzyılın başından itibaren sultanların şehzadelikleri sırasında yönetim deneyimi kazanmaları için sancakbeyliği yapmaları geleneğiyle birlikte son verilmiştir. Bilindiği gibi 3. Murad'ın oğlu 3. Mehmet şehzadeliğinde sancakbeyliği yapmış son sultandır.